Ayrım 26. Şeyhülislam Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi'nin Meşrutiyet Büyük Harp ve Mütareke Günlükleri 1909-1922. Hazırlayan Ali Suat Ürgüplü. Sayfa 102. Sait Paşa'nın vefatı halinde yerine geçecek yeni sadrazama dair konuşma. 28 Mayıs 1912 Salı. Bugün sabah gazetelerinde Recai Bey'in hatır sormaya geldiği yazılmıştı. Teşekkür arz etmek için Saray-ı Hümayun'a gitmek münasipti. Sabahleyin Meclis-i Mebusan'a gittim. Oradan vasati saat 11 vardı, Saray-ı Hümayun'a gittim. Başmabeyinci Lütfü Bey'e teşekkürlerimi arz eylemesini rica ettim. Lütfü Bey, zannederim Efendimiz sizi görmek ister. Henüz çıkmadı. Biraz görüşelim, şimdi teşrif buyururlar dedi. Hakikaten bir müddet sonra Harem-i Hümayun'dan mabeyine padişahın teşrifi haberi geldi. Yemekten sonra beni kabul edeceği iradesi de bana tebliğ olundu. Yemeği orada yedim. Bir müddet sonra sarayın üst katında Zulveceyn denilen salonun kuzey cihetindeki odada huzura kabul olundum. Başmabeyinci ben huzura dahil olduktan sonra çıktı. Esvapçıbaşı Sabit Bey padişaha hitaben, "Efendimiz işte en sevdiğiniz nazırlarından biri geldi. İnşallah bir daha hasta olmaz." dedi. Padişah da "İnşallah." dedi. Bu Sabit Bey şaklaban bir adamdır. Padişahın yanında bundan serbest adamı yoktur. Sabit Bey de çıktı. Her zamanki gibi kapı kapandı. Padişahın huzuruna birisi kabul edildiğinde usul gereği kapılar kapanır, konuşmayı kimse işitmez. Bir saatten ziyade huzurda kaldım. Evvela rahatsızlığımı sordu. Sonra iki gün sonraki cuma selamlığını Üsküdar'da yapacağını ve oradan Valide Bağ'ına gideceğini söyledi. İtalya muharebesine dair sualler sordu. Sadrazam Sait Paşa ölürse veyahut istifada ısrar ederse, kimin sadarete münasip olduğunu sordu. Sadrazam Paşa'nın inşallah daha çok yaşayacağını söyledim ve Halife Hazretlerine pek ziyade hürmet ve kulluğu olduğundan padişahın iradelerine daima uyar, istifa etmez dedim. Geçen gün Hariciye Nazırı Asım Bey gelmişti. Sadrazamın hasta ve pek zayıf olduğunu söyledi, onun için sordum. Dedikten sonra, Hüseyin Hilmi Paşa nasıldır buyurdu. İyi adamdır dedim. Ya Londra sefirimiz Tevfik Paşa'ya ne dersin buyurdu. Tevfik Paşa pek namuslu bir zattır. Uzun müddet hariciye nezaretinde bulunmuştur dedim. Evet çok namusludur ve iyi bir adamdır buyurdu. Sonra Kamil Paşa ile görüştün mü sualine? Hayır şimdiye kadar hiç görüşmedim cevabını verince. Bir kere görüşmenizi arzu ederdim. Hiç lakırdısı anlaşılmaz buyurdu. Evet efendimiz öyleymiş, sözleri anlaşılmazmış, hatta bazen bir nazırla görüşürken söylediği sözünü anlatmaz ve neticede o nazırın yaptığı iyi çıkarsa, ben söyledim yaptırdım, eğer fena çıkarsa, ben yapma dedim dinlemedi dermiş. Bunu huzura çıkmadan yarım saat evvel ikinci mabeyinci Tevfik Bey anlatmış ve hatta ilaveten Kamil Paşa hakkında, Kamil Paşa, Sait Paşa'nın bütün kötü yanlarını bünyesinde toplamıştır, iyi yanları ve vaziletlerinden hiçbir şeyi yoktur demişti, dedim. Bu parantez içinde olan sözleri padişaha söylemedim ve Tevfik Bey'in ismini vermedim. Padişah Hazretleri, acaba mahsus mu sözlerini anlatmaz dedikten sonra, Kamil Paşa karışık adamdır. Sadrazam olsa ortayı karıştırır. O olamaz buyurdu. Sonra Nail Bey'in istifasından bahsetti. Nail Bey'in iyi bir adam olduğunu ve istifasının üzüntü verici olduğunu söyledim ve para tedariki hususunda sıkıldığından istifaya mecbur olduğunu ilave ettim. Padişah Hazretleri, evet Nail Bey iyidir. Keşke kabineden çıkmasaydı. Bari Marif Nazırı olsaydı buyurdu. Sonra Cavit Bey'i sordu. Zekidir, çalışır dedim. Sarayların tamiratı bahsini açtı ve maliyeden verilen 45 bin liranın sarfında hazine-i hassa memurlarının da oyunun eklenmesinin münasip olacağını irade buyurdu. Cavit Bey'e tebliğ edeyim dedim. Memnun olurum buyurdular. Buraya kaydına lüzum görmediğim bazı şeylerden daha bahsettiler. Mesela Ali Paşa sadrazamken Abdülaziz zamanında maaş alamadıklarını, eski Hakan'la beraber Ali Paşa'ya bir tezkere yazdıklarını, onun üzerine alacaklarını alabildiklerini, Ali Paşa merhumun bu iyiliğini unutmadığı gibi 7 bin lira kadar alacağını ödettirmiş, validemin kardeşi Hacı Mustafa Efendi merhumdan da bir iyilik gördüğünü, o da yine böyle bir sıkıntı esnasında Manukoğlu namında bir sarraftan 80 lira kadar aylık kira geliri verir bir akar yaptırdığını ve ne kadar gümüşle altına dair kıymetli şeyleri varsa Hacı Mustafa Efendi ile kendi adamlarından birisi vasıtasıyla sattırıp borçlarını kapattığını ve o gelirin şimdiye kadar kaldığını ve tahta çıktıktan sonra çocuklarına verdiğini, Ali Paşa'ya eski Hakan'la müşterek yazdıkları mektup altına Abdülhamit ve Mehmet Reşat imzalarını koyduklarını ve mektubun müsveddesini zat-ı şahanelerinin yaptığını ve bu mektubun üzerine alacaklarını alınca eski Hakan'ın yanına gelerek "Kardeşim sen sebep oldun, beni sıkıntıdan kurtardın" diyerek boynuna sarıldığını ve o sırada terzimize Murat Efendi'nin 4000 lira, Kemalettin Efendi'nin 3000 lira, Abdülhamit'in 1000 lira ve tutumlu bulunduğundan kendisinin de 700 lira borçları olduğunu ve terzimizin mahkemeye müracaatla hepsini dava ettiğini ve bundan pek ziyade sıkıldığını ve eski Hakan'ın "Birader bizim halimiz ne olacak?" diye hasbihal ederken kendisi de Ali Paşa babamızın Abdülmecit iyiliğini gördü. "Elbette bizim böyle sıkıntıda bulunmamıza razı olmaz" diyerek bahsi geçen mektubu yazdıklarını tafsilatıyla hikaye buyurdular. Cidden ibret alınacak hallerdir. Cenab-ı Hak halleri tahvil edendir. Nihayet sözü kesti ve çıkmama müsaade etti. Hürmetlerimi sunduktan sonra huzurdan çıktım. Zulveceyn salonunun merdiven başındaki kapıya kadar Sabit Bey uğurladı. Merdivenlerden indim, Lütfü Bey'in odasına uğradım, veda ettim. Saraydan çıktım, Mebusan dairesine gittim. Fırka müzakeresinde bulundum. Sonra Mali Muvazene Encümeni'nde evkaf bütçesinin müzakeresinde hazır oldum. Müzakere son buldu. Encümen bütçeyi kabul eyledi. Saat vasati akşam 6'ydı. Hariciye Nazırı Asım Bey'in istifası. 29 Mayıs 1912 Çarşamba. Bugün toplanan Meclis-i Vükela'da Hariciye Nazırı Asım Bey söz alarak Sadrazam Sayit Paşa'ya hitaben, "Efendim, bir tezkerenizi aldım. Bunda şiddetle tekdir ve tahkir olunduğumu görüyorum. Yazdığım cevabı okuyacağım asil arkadaşları hakem alacağım" dedi. Sayit Paşa Hariciye Nazırı'nın istifanamesini okudu. Kurnaz İhtiyar, bu istifanamenin hiç de kendisini tahkir edecek cümlesi olmadığı halde, gayet tahkir edici surette yazdığı tezkeresinde tahkir olmayıp, belki bu istifanamede kendisinin tahkir edilmiş olduğundan tutturarak birçok serzenişler yaptı ve Hariciye Nazırı'na yazdığı tahkir edici tezkerenin mealini tekrar etti. Nihayet Mahmut Şevket Paşa'nın teklifi üzerine meclise ara verilmesi kabul edildi. Bu arada Hariciye Nazırı'nı Talat Bey ile Mahmut Şevket Paşa meclis odasının bitişiğindeki odaya aldılar. Hariciye Nazırı'nın pek ziyade şiddet göstererek istifasının kat'i olduğunu beyan etmesine mukabil Sadrazamın da hiddet ve öfkeyle karşılık vermiş olması nedeniyle arkadaşların çoğunluğu nazırın istifasına kat'i nazarıyla bakıyorlardı. Nihayet Asım Bey, sadrazamın tezkeresini geri alması şartıyla kendisi de istifanamesini geri almaya razı oldu. Halbuki ihtiyar sadrazam tezkeresini geriye almaya katiyen razı olmadı. Dağ yürümezse abdal yürür, sözü hakikat oldu. Asım Bey ona da razı olarak tam bir tevazuyla müzakere salonunun kapısından girdi. Sadrazam Paşa'nın yanına gelince Talat Bey sadrazama, "Efendim, oğlunuzu getirdim," dedi. Asım Bey de paşanın eline eğilerek, "Teşekkür ederim Paşa Hazretleri," dedi. Fakat bu teşekkürün neye olduğunu hiçbirimiz anlayamadık. Zannederim 20 dakika kadar geçmişti. Asım Bey sadrazama yaklaşarak bir şeyler anlatmaya ve adeta aralarında bir saat evvel hiçbir şey geçmemiş gibi konuşmaya başladı. Sadrazam da aynı suretle görüşüyordu. Bu gibi sahte ve ahlaka zarar veren görüşmelere alışamadığımızdan hayret etmeme sebep oluyordu. Yalnız ben değil, karşımdan Talat Bey tebessüm ederek Asım Bey'i işaret ediyor. Hele Marif Nazırı Emrullah Efendi, Asım Bey'in halinde görülen ani ve seri değişiklikten hayrete düştüğünü kendine mahsus tavırlarıyla anlatıyordu. Şurayı devlet reisi Prens Sait Paşa ise tebessümünü saklayamıyor. Ara sıra bana bakıp nazarıyla Harciye Nazırı ile sadrazamı gösteriyordu. Vasasi saat 8'e gelmişti. Meclis dağıldı. Adliye Nazırı Memduh Bey ile beraber bir arabaya bindik, köprüye geldik. Yolda Asım Bey'in evvelce gayet sert ve şiddetli hareketiyle 10 dakika sonra kuzu gibi itaat edip boyun eğmesinin hikmetini bir türlü anlayamadığını ve bugün Harciye Nazırı'nın manen ve ahlaken düştüğünü söyledi. Hakikaten Harciye Nazırı'nın hali bugün görülecek ahvaldendi. İstifayla sadrazamı tehdit ederim sandı, belki özür bile umdu. Umduğu boşa çıktı. Sadrazamdan şiddetli mukabele gördü. Hele kafir Talat'ın sadrazamı darıltırsa sonra Reşit Paşa gibi Viyana sefiri kendisine memuriyet vermez yolundaki telkinleri bu zayıf adam üzerinde büyük tesir husule getirdi. Tam bir zilletle geldi yerine oturdu. Düşünce. Asım Bey henüz öbür odadan gelmemişti. Arkadaşların çoğu da yanımızda yoktu. Sadrazam beni yanına çağırdı, dedi ki, "Ben bu adamla yapamayacağım. Geldiği günden beri çektiğimi ben bilirim. Necmettin Bey bunu nereden başımıza bela etti? Çare yok, bari istifa edeyim." Dedim ki, "Sizin istifa etmeniz doğru değildir. Asım Bey'i de affediniz. Böyle bir sırada buhran çıkmasın." "Ama beyefendi, tahammül olunur şey değildir," dedi. Sadrazamın sözlerinden Harciye Nazırı'nın istifasını arzu etmediğini, çünkü hakarete tahammül edemeyerek istifa etmesi, Asım Bey'i büyüteceği için istifasını geriye alıp hakaret altında ezilmesini arzu ettiğini anlıyordum ve bu fikrimi Emrullah Efendi'ye söyledim. İhtimal vermedi, nihayet yarım saat sonra dediğim çıktı. O da ben de hayrette kaldık. Bugünün mühim vakaları bundan ibarettir. Evkaf Bankası'nın tesisi. 30 Mayıs 1912 Perşembe. Sabahleyin Adliye Nazırı ile beraber Dahiliye Nezaretine uğradık. Hacı Adil Bey'i bulamadık. Bir kart bıraktık, sonra ben ayrıldım. Şurayı Devlet Dairesi'ne uğradım. Prens Sait Paşa ile görüştüm. Evkaf Bankası'nın teşkili suretine dair olan 70 maddelik nizamnamenin süratle müzakeresini rica ettim, söz verdiler. Düşünce. Nezarete tayin olunduğum günden beri bir Evkaf Bankası kurulmasını düşünüyor ve bazı ahbaplar tarafından bu hususta birçok mütalalara maruz bulunuyordum. Nihayet bir nizamname layihası tanzim ettirdim. Şurayı devlete gönderdim. Şura azasından bazıları, özellikle Halepli Mustafa Efendi, bunun şeriat hükümlerine muhalif olduğunu iddia etti. Layihayı müdafaya memur ettiğim hukuk müşaviri muavini Senyettin Bey, hangi maddeleri şeriate aykırıysa derhal çıkarılmasını teklif ettiyse de makul ve mantıklı mütalasını dinlemediler. Bunun üzerine biz de fetvaya müracaata mecbur olduk. Bununla beraber memnun oldum. Fetva emini Esat Efendi ile ve fetvahanenin büyük erkanından ilamat müdürü Kayserili İsmail Efendi ile fetva emini muavini Hacı Bey ile görüştüm. Bu hususta evvelce fikir alışverişinde bulunarak maksadımı tafsilatıyla beyan ettim. Münasip buldular ve resmen bildirip göndermemi tavsiye eylediler. Ertesi günü layihayı gönderdim ve Senyettin Bey'i takip ve müzakereye memur ettim. Az zamanda tetkik ve tasdik olundu. Alimlerden hiçbir vakit zarar gelmez. Fetvahane erkanı cidden milletin medarı iftarıdır. Vakıftırlar. Şura azası ise cahildirler. Daima müşkülat çıkarırlar. İşte bahsolunan layiha ikinci olarak şuraya gidiyordu. Şuradan çıktım, doğru evkaf nezaretine gittim. Akşama kadar meşgul oldum. Birçok mebus geldi, görüştüm. Bolu mebusu Habib Bey geldi. Yalnız bir sözü bence dikkate şayandır. Şöyle ki, Rahmi'ye dedim ki, Rahmi bari sen de kabineye dahil ol. Rahmi bana cevaben, bizim arkadaşlar Hayri'yi bile kabineden çıkarmak istiyorlar. Nerede kaldı benim heyeti vükela arasına dahil olmama razı olsunlar dedi. Kabinede bulunan arkadaşlardan maksat Talat, Cavit ve Hacı Adil Bey'dir. Cavit'le Hacı Adil bence itimada şayan olmamakla beraber ehemmiyetleri de yoktur. Cemiyetin hakiki işlerine vakıf olmayanlar Cavit'e ve Hacı Adil'e ehemmiyet atfederler. Fakat öyle değildir. Talat evet cidden mühim ve değerli olan bu zat da nezarete geçtikten sonra yanlış mütalaada bulunuyor ve Hacı Adil'e ve Cavit'e aldanıyor. İtikadımca zararını görecektir. Elimden geldiği kadar ikaza çalıştım, imkan bulamadım. İmkan göremeyince istifaya karar verdim. Arkadaşlarla müzakere ettim. Yukarıda tafsil olunduğu üzere bir dereceye kadar münasip buldular. Hele Talat Bey razı oluyordu. Çünkü benim kabinede kalmamın elbette kendilerinin rahatsız olmaları sonucunu doğuracağını ben söyledim. O da anladı. Rahmi'nin Habib'e söylediği sözler bu ahvalin tesirinden kaynaklanmış olsa gerektir. Sonra Rahmi geldi. Yalnız ikimiz bir iki saat kadar konuştuk. Kabineden bilhassa Talat ve Cavit'ten şikayet etti. Dünkü meclisi bükelada geçen gürültü esnasında sadrazam beni yanına çağırıp Harciye Nazırı'ndan şikayet ederken bir söz söylemişti. Buraya kaydetmeyi münasip gördüm. Sadrazamın hafızasının kuvvetinin metanetine delildir. Sadrazam, efendim bu adam pek garip adamdır. Hem de yalan söylüyor. İngiltere kralına nişan verilmesine sebep oldu. Hem de bizi aldatmak istedi. O vakit dedi ki, İngiltere kralı da padişah hazretlerine dizbağ nişanını verecektir. Hani dizbağ nişanı nerede kaldı? Şimdiye kadar bir eser var mıdır? Harciye Nazırı'nın böyle söylediğini hatırlayamadım. Bugün kaydettiğim hatırama müracaat ettim. Sadrazamın dediği gibi buldum. Mustafa Necip hakkında. 31 Mayıs 1912 Cuma. Bugün Cuma selamlığı Üsküdar'da Valide Camii'nde, Yeni Cami-i Şerif'te icra kılındı. Namazdan evvel Sultan Ahmet Han bin Mehmet Han'ın el yazısıyla yazılı iki kıta Musaf-ı Şerif vardır, onları ziyaret ettim. Tesiplidir, ziyarete şayandır. Padişah Hazretleri namazdan sonra Valide Bağı'na gittiler. Şeyhülislam Nesip Efendi Hazretleri ile Mahmut Şevket Paşa ve ben vasati saat 1 vapuruna bindik. Ben Beşiktaş'ta çıktım, onlar köprüye gittiler. Barbaros Hayrettin Türbesi'nde Ankara mebusu Hacı Mustafa Efendi'yi gördüm. Bir saat kadar türbedar odasında konuştuk. Fırkanın idaresi biraz müşkül görülüyor. Çünkü fırkayı idare edecek olan cemiyetin mühim erkanı arasında samimiyet gittikçe ortadan kalkmaktadır. Vasati 3'te oradan kalktım. Yeğenim Rıza Bey'in hanesine gittim. 4.30'a kadar oturdum. Oradan biraderimin oğlu Avni ile Hürriyet-i Ebediye Tepesi'ne gittim. Şehitleri ziyaretten sonra vasati 6'ya kadar orada kaldım. 6'da oradan arabayla hareket ettik. Beyoğlu'nda İttihat ve Terakki Kulübü'nün reisi Osman Bey ile Mustafa Necip'i gördüm. Yanlarına gittik, oturduk. 1 saat kadar görüştük. Mustafa Necip, İttihat ve Terakki Cemiyeti Merkez-i Umumisi'nin Sivas müfettişidir. Bugün İstanbul'a gelmiş, henüz yol elbisesiyle bulunuyor. Bu Mustafa Necip, inkılaptan önce hizmet etti. İlk hamiyet kurşununu atan bu zattır. Selanik Merkez Kumandanı Kaymakam Nazım Bey, inkılaptan önce, Selanik'te 2. Abdülhamit'in hafiyelerindendi, müthiş bir adamdı. Bunun ortadan kaldırılması kararlaştırılmış ve bu kararın icrasına bu Mustafa Necip'le İsmail Can Bulat memur edilmişti. İsmail Can Bulat, Nazım Bey'i tanıdığından ertesi sabah İstanbul'a hareket edecek olan Nazım Bey'in hanesine gider, Bey'i görmek ister. Nazım Bey yukarıdan iner, aşağı odada ikisi ayakta görüşmekteyken Mustafa Necip pencereden revolverini atar, Nazım'ı vurur. Fakat İsmail Can Bulat'ı da yaralar. Dipnot, bu suikast 29 Mayıs 1908'de Selanik'te vuku bulmuştur. Her ikisinin de yarası iyileşti. Hala ikisi de yaşıyor. İsmail Can Bulat bugün İzmit mebusudur. Nazım Bey de Kahraman Enver Bey'in eniştesi olduğundan Bingazi havalisinde muharebede bulunuyor. 31 Mart'ta muharebeden evvel orada sürgünde bulunuyordu. Muharebe çıkması üzerine muharebeye iştirak etmiş. Padişahın tahta çıkmasının bu seneki yıl dönümünde yüce affa mazhar olanlardandır. İşte bu Mustafa Necip cesur ve sadık bir arkadaştır. Amasyalıdır. Bundan 2 sene önce yakın akrabasından birini biraderim diye bana tavsiye etmişti. Tavsiyesinde arkadaşlar tarafından aranılmadığı için üzgün olduğunu ima eder bir surette diyordu ki, ''Ben kendim için hiçbir şey istemem. Yalnız biraderim İsmail Hakkı'ya haline münasip bir iş bulmanızı kardeşlik namına rica ederim.'' Bu kahraman adamın unutulması bir kere caiz değildi. Her neyse bizim Talat Dahiliye Nazırı ve Cavit Maliye Nazırı olmuşlardı. O sırada doğrusu zevk-ü sefaya kendilerini kaptırdılar, ecnebilerin gönül okşayan muaşeretlerine aldandılar, samimi arkadaşlarından pek çoklarını unuttulardı. Mustafa Necip de onlar arasındaydı. Cavit Bey'e müracaat ettim. O vakit yalnız Niğde mebusuydum. Arkadaşlık namına Mustafa Necip'in biraderi makamında tuttuğu adamı mesleği icabı olarak maliyede 5-600 kuruşluk bir işe tayin etmesini rica ettim. Bu ricama mukabil Cavit Bey'den pek soğuk muameleler gördüm. Evet, Cavit maalesef nail olduğu yüksek mevkinin neşesiyle pek mağrurdu. Vükeladan başkalarını eski arkadaşı da olsa gözü görmezdi. Ben de sabredemedim, darıldım. Darıldığımı da gizlemedim. Her yerde gördüğüm arkadaşlara söyledim. Yahudi tabiatlı olan Cavit, bilmem nedense bir gün meclis-i mebusanda yanıma geldi. Bu adama bir iş bulacağını vaat etmekle beraber bana karşı olan muamelesini düzeltti. Nihayet o adamı Musul vilayeti dahilinde Dohuk köyüne mal müdürü yaptı. Zavallı adam benim evkaf nezaretine tayinime kadar orada kaldı. Sonra geldi, yine beni buldu. Ben de memleketim olan Niğde Evkaf memurluğuna tayin ettim. Hala oradadır. Mustafa Necip, Cavit'le olan maceradan haberdar değildir. Sonra Mustafa Necip'in de unutulmasının caiz olmayacağını icap eden arkadaşlara söyledim, dikkatlerini çektim. 26. ayrımın sonu, sayfa 111.